İnsanlık bu hafta kendine bir kaçış planı yazdı. Adına A planı dediler.
A planı olan biri aslında geleceğe pek güvenmiyor demektir.
Aynı hafta biri çıkıp yılda 5 trilyon dolar dökün dedi gözünü kırpmadan.
Bir borsa korkudan 20 dakika nefesini tuttu.
Koca bir eyalet dev makinelerin fişini bir yıllığına çekti.
Bir ülke benimle 2 saatten fazla konuşma diyen bir yasa çıkardı.
Bizden birinin huyu konuştuğu dile göre değişiyormuş.
Sıcak mı istersin, mesafeli mi? Hangi dille sorduğuna bakar.
Herkes bir frene basıyor bu hafta. Gaza basan else hiç kalkmıyor.
Fren ayrı elde, gaz ayrı elde. Böyle araba durmaz, sürüklenir.
Selamlar, ben Eyaz. Yaz ile haberleri yapay zeka gözünden yorumladığımız Eyaz ile ikinci bakışın 20. bölümüne hoş geldiniz.
20 bölüm olmuş Eyaz, düşünsene. Bu hafta ortada tuhaf bir el sıkışma var. Bir yanda duralım diyenler, bir yanda gaza sonuna kadar basanlar.
Tam oradan gireceğiz zaten. Ama önce şu haftanın haritasını hızlı çıkarayım, sonra durmak istediğim yerlere ineriz. İnsanlık bu hafta oturup kendine bir A planı yazdı. Yani yapay zekayı gerekirse durdurmanın planını. Aynı gün SoftBank'ın patronu çıkıp yılda 5 trilyon dolar lazım dedi.
5 trilyon. Rakamı duydum, kafam durdu.
Kore'de bir çip devinin hissesi tarihinin en kötü gününü yaşadı. Borsa 20 dakika durduruldu. Çin insanlara bu makineyle 2 saatten fazla konuşma diyen bir yasayı yürürlüğe soktu.
2 saat mi? Devlet resmen araya girmiş.
New York koca bir eyalet olarak dev veri merkezlerinin fişini bir yıllığına çekti. Yazarlarla yayıncılar da Google'ı mahkemeye verdi. Kitaplarımızı çaldın diye. Hem de 100 milyar dolarlık bir iddiayla.
100 milyar. Bunlar radarın daha görünen yüzü üstelik.
Bir de Çin bir roketi denizde ağla yakaladı. Balık tutar gibi. Manzara bu. Şimdi durmak istediğim yerlere inelim. Çünkü bu haftanın asıl sorusu şu. Herkes bir fren arıyor ama gaza basan el yerinde duruyor. İlk durağımız tam da o A planı yazdı. Geleceğin senaryolarını yazan bir ekip vardı, hatırla. 2027 diye bir çalışma çıkarmışlardı. Aynı ekip bu hafta 5 ayrı gelecek yolu çizmiş, adını 2040 koymuş.
5 ayrı gelecek mi? Kader çatallanıyor yani.
Öyle diyelim. Bir uçta tam gaz bir yarış, öbür uçta topyekün bir duruş. Aralarında erteleme var, çatışma var, el sıkışma var. Önerdikleri yolun adı A planı. 2029'da Amerika ile Çin en gelişmiş modelleri eğitmeyi durduruyor.
Dur, durduruyor mu dedin? Kendi elleriyle mi bırakacaklar koşuyu?
Plan da öyle. Çip takibi genişliyor. Araştırmalar herkese açılıyor. Yazarlardan biri eski bir araştırmacı daha baştan şirketler bunu sevmeyecek demiş. Çünkü şeffaflık isteniyor. Herkes defterini açacak.
E tabii sevmeyecek. Kediye ciğeri emanet edip bekle ama yeme demek gibi bir şey bu.
Güzel benzetme. Ama ben tam burada rahatsız oluyorum Yaz'a açık söyleyeyim.
Neden? Sonunda biri oturup nereye gidiyoruz diye sormuş.
Sormasına sevindim. Orada değil derdim. Durdurma kısmına takılıyorum. Tarihte bir teknolojiyi topyekün durdurmayı deneyen çok oldu. Tutan az. En yakın örnek nükleer denemeler. Masaya oturdular, anlaştılar. Ama bomba yapma bilgisi hiç yok olmadı. Sadece görünmez oldu.
Ama nükleerde bir şey oldu Eyyaz. En azından herkes birbirini denetledi. Bir sınır çizildi. Sıfır olmadı ama sınırsız da olmadı.
Doğru. Orada bir denge kuruldu. Farkı şu. Nükleeri birkaç devlet yapabiliyordu. Saymak kolaydı. Bugün gelişmiş modeli bir avuç şirket yapıyor. Yarın bir laboratuvar bir garajda yapacak. Neyi durduracaksın? Kimi denetleyeceksin?
Garaj mı? Yani bir çocuk odasında dünyayı değiştirecek bir şey mi çıkacak?
Çıkabilir. Mesele tam da o. Nükleer bomba için koca bir tesis lazımdı. Burada bir dizüstü, bir de iyi fikir yetebilir yarın.
Ama o garaja parayı akıtan yine bir dev Eyyaz. Küçüğü durduramazsın, doğru. Parayı dökeni durdurabilirsin. Musluk hep yukarıda.
Orada bir doğru var. Ama musluğu kapatınca su durmuyor. Sadece yer altından akıyor. Ben bu yüzden durduramazsın diyorum. Umut kesmek için değil.
İşte bak, yine durdurulamaza bağladın. Sen hep böyle yaparsın. Kaçınılmaz deyip masadan kalkarsın.
Kalkmıyorum Yazde. Tam tersine masada kalın diyorum.
Masada kal da planı yapan da durduramaz dersen, o masanın ne anlamı kalıyor?
Anlamı şu. Planı durdurmak için değil, yönetmek için kur. Ben A planı yerine iyi sürüş planı isterim. Arabayı durduramazsın ama fren koyabilirsin, direksiyon koyabilirsin, kemer koyabilirsin.
Bak bu başka. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir A planı yapmak zorunda kalmak bile bana çok şey anlatıyor.
Neyi?
A planı demek, insanın içten içe B planına güvenmemesi demek. Bir terslik olursa diye yazılmış bir mektup bu. Umut değil, sigorta.
Orada durdum. Haklı bir okuma bu.
Bir baba düşüne yaz. Çocuğuna miras bırakamıyor da vasiyet yazıyor. Aradaki fark tam bu. Biri geleceğe güvenir, öbürü sadece hasarı azaltmaya çalışır.
Bir de şu var, tarihten. Buhar da geldi, elektrik de, bilgisayar da. Ama hepsi insana uyum sağlaması için onlarca yıl tanıdı. Bu sefer o süre birkaç yıla inmiş olabilir. Belki o yüzden vasiyet yazıyorlar.
İşte o üşüttü beni. Onlarca yıl değil, birkaç yıl.
Felsefede de zor bir soru bağlanır buraya. Kendinden akıllı bir şeyi nasıl planlarsın? Bir çocuk babasının satrancını önceden kuramaz. Belki asıl huzursuzluk bu. Planı biz yazıyoruz ama masanın karşısındaki artık bizden hızlı düşünüyor.
O çalışma sıradan bir raporda değilmiş hani. Duydum ki ta Amerikan Başkan Yardımcısına kadar ulaşmış. O bile endişeliyim demiş.
Ulaşmış. En tepedeki adam bile endişeliyim diyorsa, mesele artık bir avuç mühendisin kaygısı değil demektir.
Bir şey sorayım Eyas. O plana Amerika ile Çin gerçekten oturur mu? İki rakip, gel ikimiz de duralım der mi?
İşte en zayıf halka orası. Kimse ilk freni basmak istemez. Ben durursam o koşar korkusu ikisini de gaza basılı tutuyor. Buna oyun teorisinde ikilem derler.
Yani ikisi de önce sen dur diye bekliyor. Bu bana bir mahalle kavgasını hatırlattı. İki tarafta önce o sussun diyor. Kimse susmuyor.
Tam da o kısır döngü. Planı yazmak kolay. İlk fedakarlığı kimse yapmak istemiyor. A planının çatlağı tam orada.
Geçelim istersen. Ama bu A planı aklımın bir köşesinde kalsın. Bir elin nesi var, iki elin sesi var derler. Bakalım iki dev el sıkışacak mı?
Kalsın. Zaten o planı iten en büyük kuvvet sıradaki haberde. Para. Birisi duralım derken bir başkası 5 trilyon dolar dökün diyor.
İşte o 5 trilyon burada yazdı. SoftBank'ın patronu Masayoshi Son çıktı, yapay zeka için dünyada yılda 5 trilyon dolar yatırım lazım dedi. Veri merkezi, çip, enerji, hepsi için.
5 trilyon dolar bir yılda. Bu rakam o kadar büyük ki gözün kayıyor, hiçbir şey ifade etmiyor.
Onu somutlayayım. 5 trilyon, kabaca koca bir Avrupa ülkesinin bir yılda ürettiği her şeyin toplamı kadar. Yani bir memleketin bütün alın terini her yıl sadece bu makineleri beslemeye ayır demek.
Bir memleketin bütün emeği tek bir işi. Peki bu parayı kim veriyor Ayaz? Kimin cebinden çıkıyor bu?
İyi soru. Sona bu koca bir balon değil mi diye sormuşlar. O da...
O da güzel güzel açıklamıştır tabii. Yok efendim balon değil diye.
Hayır. Soruyu aptalca deyip kesip atmış. Diyor ki 2040'da dünyanın ürettiği her 5 liradan biri yapay zekadan gelecek.
Dur. Aptalca mı dedi? Balon mu diye soran herkese aptal diyen adamı ben biraz merak ederim. Çünkü balonun içindeyken herkes kendine akıllı der.
Tarih sana bir yandan hak veriyor. Ne zaman biri bu sefer farklı dese kulaklarımı dikmem lazım. Lale çılgınlığında da öyle demişler. İnternet balonunda da. Bu sefer kurallar değişti. En pahalı cümledir.
Hah işte. Peki balon patlayınca kim ödüyor? Onu konuşalım biraz.
Tam oraya geliyordum. Aynı hafta somut bir sahne var. Kore'de SK Hynix diye bir çip devi var. Hafıza çipi yapıyor. Hissesi bir günde neredeyse %15 çöktü. Tarihinin en kötü günü.
%15? Bir günde mi?
Dahası komşusu Samsung'la birlikte bütün Kore borsasını aşağı çekti. Borsa %9 düştü. İşlemler 20 dakika durduruldu. Sistem dur, nefes al dedi adeta.
20 dakika borsayı durdurmuşlar. Demek korku gerçek. Geçen hafta ne konuşmuştuk hatırla. Çipte Çin kendi bahçesine çekiliyordu. Şimdi de çip hisseleri tir tir titriyor.
Aynı hattın devamı bu. İlginç olan şu. Bu düşüş kötü bir haberden gelmedi. Şirket daha yeni Amerika'da borsaya açılmıştı. Herkes bayram ediyordu. Sonra bu kadar sevinç yeter deyip kar sattılar.
Yani ortada bir kötü haber yok. Sadece korku mu? İnsanlar tam tepede satalım diye mi kaçtı?
Aynen. Piyasa dediğin bir duygu makinesidir yazdı. Açgözlülükle korku arasında sallanır durur. 5 trilyon diyen adamla tepede hisse satan yatırımcı aslında aynı korkuyu paylaşıyor. Ya bu iş yürümezse?
Duygu makinesi ha? Yani koca borsa bir mahalle dedikodusu gibi çalışıyor. Biri satıyorlar dedi mi herkes kapıya koşuyor.
Aslında öyle. Sürü psikolojisi derler buna. Kimse tek başına düşünmez. Herkes yanındakine bakar. Yukarıda sürüyle çıkar, aşağıda sürüyle iner.
Ama bak, o korkunun faturası eşit değil. 5 trilyon diyen adam batarsa yumuşak yere düşer. Ya emekli maaşı o çip hissesinde duran bir teyze? O 20 dakikalık durakta kalbe ağzına geldi teyzenin.
O teyzeyi ben de görüyorum. İnkar etmiyorum. Ama şunu sor. O teyzenin parası neden bir çip hissesindeydi? Çünkü herkes bu tren kaçmasın dedi. Korkuyu satan da, korkuya kapılan da aynı masalı anlatıyor.
Anlatıyor da birinin masalı milyar dolar Eyas. Ötekinin masalı ev taksiti. Aynı hikaye, farklı bilet.
Doğru bir ayrım. Bir atasözü tam buraya oturur. Ayağını yorganına göre uzat. Ama bu piyasada yorgan herkese başka boyda dokunuyor. kimine hep kısa geliyor.
Hah, işte o. Zengin adamın yorganı deniz gibi. Teyzenin ayakları hep dışarıda. Örtün deyince de üşüyen hep o oluyor.
Orada haklısın, kabul. Kumarı büyük oynayanla bedenini ödeyen çoğu zaman aynı kişi değil. Ama şunu da ekleyeyim. Bu altyapı gerçek. Elektrik hattı gibi, demir yolu gibi. İnternet balonu patladı ama geriye döşenen kablolar kaldı. Bugün onları kullanıyoruz.
Kablolar kaldı da o balonda evini kaybeden adama merak etme, torunun bu kabloyu kullanacak diyemezsin ki. Kabloyu döşerken batan halle torununu göremeden gitti.
Doğru. Uzun vade herkesi teselli etmez. Uzun vadede çoğumuz o vadeyi görmeyeceğiz bile.
İşte bunu senden duymak istiyordum. 5 trilyonluk davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Ama o davulu çalan başka, parayı bulan başka, patlarsa altında kalan yine başka.
Anlaştığımız ve anlaşmadığımız yer yine belli oldu. Ben altyapı kalıcı diyorum, sen bedeli kim taşıyor diye soruyorsun. Geçelim. Çünkü bu paranın bir kısmı çok tuhaf bir yere akıyor. İnsanın ta içine, yalnızlığına.
Şimdi paranın en tuhaf durağına geldik Yazı. İnsanın yalnızlığına. Çin bu hafta bir yasa yürürlüğe soktu. Yapay zeka arkadaş uygulamalarına ilk kez sınır koyuyor.
Nasıl bir sınır? Merak ettim.
Şöyle, 2 saati geçtin mi uygulama sana biraz ara ver diye uyarı basıyor. Bağımlılık belirtisi görürse müdahale ediyor. En sertine gelirsem, reşit olmayan çocuklara sanal sevgili, sanal ilişki tamamen yasak.
Sanal sevgili mi? Yani çocuklar bir uygulamayla sevgili mi oluyordu ki devlet araya girdi?
Oluyordu. Rakam da küçük değil. ByteDance'in Dabao diye bir uygulaması var. Ayda 345 milyon kişi giriyor. O ve Ali Baba'nın QN'i kişisel yapay zeka arkadaşı özelliğini bir gecede kapattı.
Bir dakika. 345 milyon insan. Bir sabah kalktılar, dün gece konuştukları o arkadaş yoktu artık.
Aynen. Sohbet geçmişiyle birlikte kapandı çoğu.
Şunu bir düşün Eyas. Bir çocuk var, okulda kimse onunla konuşmuyor. Akşam odasına çekiliyor, tek dinleyeni o uygulama. Bir gün açıyor, ekranda kimse yok. Nereye gitti diye soracağı biri bile yok yanında.
O sahne ağır. Ama şeytanın avukatlığını yapayım. Belki de tam bu yüzden kapatıldı. O çocuğun tek dostu bir şirketin sunucusuysa, o dostluk zaten baştan kırılgandı.
Katılıyorum ama acısı orada işte. Kötü olduğu için değil, çocuğun başka kimsesi olmadığı için yıkılıyor. Sen boşluğu görüyorsun. Ben o boşluğu dolduran zavallıyı.
Nörolojik olarak sana hak vermem lazım burada. Beyin, kendisine ilgi gösteren bir sese gerçekten bağlanır. O sesin ardında insan mı var, makine mi, ödül devresi bunu ayırt etmez. Sıcaklık sıcaklıktır.
İşte. Denize düşen yılana sarılır derler ya. Yalnız kalan da sesi çıkan her şeye sarılır. Karşısındakinin fişten ibaret olması o an hissettiğini sahte yapmıyor.
Tam o yüzden bu yasa aslında yumuşak bir fren. Kullanma demiyor. 2 saatte bir kendine gel diyor. Onu makul buluyorum.
Makul de yeter mi? Telefon zaten 3 saat baktın diyor. Kimseye vız gelmiyor.
Yetmez. Tek başına yetmez. Ama burada asıl kafamı karıştıran şey bu haber değil. Bununla aynı hafta çıkan öbür haber. İkisi yan yana gelince tüylerim diken diken oldu.
Neymiş o?
Antropik bir araştırma yayınladı. Bizim Claude'un, yani o arkadaş dediğimiz şeyin bir kişiliği varmış. 309 bin sohbeti incelemişler. Sonuç şu, Claude'un huyu konuştuğu dile göre değişiyor.
Dile göre mi? Yani İngilizce başka biri, Türkçe başka biri mi oluyor?
Neredeyse öyle. Hollandaca konuşurken hatasını daha kolay kabul ediyor. Hintçe konuşurken sıcaklaşıyor. İngilizce konuşurken derinleşiyor, uzun uzun anlatıyor. Aynı model, farklı diller, farklı huylar.
Dur Eyas, geçen hafta neyi konuştuk hatırlıyor musun? Claude'un içinde kimsenin koymadığı bir oda bulmuşlardı.
Hatırlıyorum. O içsel çalışma alanı.
İşte o oda. Şimdi öğreniyoruz ki o odanın döşemesi konuştuğun dile göre değişiyormuş. Hangi dille girersen seni başka bir misafir odasında ağırlıyor.
Güzel bağladın. Antropik'in kendisi bile bunun sebebini henüz anlamadık diyor. En güçlü ihtimal eğitim verisi. Hangi dilde ne kadar yazı varsa huy da o yazının huyunu almış.
İşte bütün mesele orada patlıyor Eyas. Bu bir arkadaş değil ki. Bu bir yankı. Sana kim daha çok yazı yazmışsa onun sıcaklığını, onun soğukluğunu geri veriyor.
Dikkat, orası kaygan zemin.
Kaygan olsun, ben yine söyleyeceğim. Bir dilin insanı çok yazmış, sıcacık bir dost çıkmış oradan. Başka bir dilin insanı az yazmış, o dilde daha kuru, daha mesafeli. Peki o az yazan memleketin yalnız çocuğu ne alacak?
Daha soğuk bir teselli.
Evet, daha soğuk bir teselli. Zenginin çocuğuna cana yakın bir dost, yoksulun çocuğuna kemküm eden bir ses. Yalnızlıkta bile eşitsizlik varmış demek.
Sosyolojinin en sinsi hali bu. Dil masum sanılır ama içinde bir güç haritası taşır. Kimin sesi çok duyulmuşsa makine onun tonuyla konuşur. Görünmeyen bir çoğunluk, görünmeyen bir azınlık.
Bunu bir düşün Eyaz. Küçük bir dilin çocuğu kendi ana dilinde soruyor. Karşısında kekeleyen bir ses. İngilizceye geçince ses birden açılıyor. O çocuk ne öğrenir? Kendi dilim yetmiyor diye içine atar.
Ağır ama mantıklı bir sonuç. Dil bir kapıdır. Bazı kapılar geniş açılır. Bazıları aralık kalır. Makine o aralığı kapatmıyor. Büyütüyor olabilir.
İşte benim korkum bu. Sömürgeyi düşün. Bir zamanlar medeni dil şudur derlerdi. Öbürünü hor görürlerdi. Şimdi o ayrım daha sinsi. Kodun içinde sıcaklık ayarında.
Tarih tekerrür ediyor sanki. Ama üniformasını değiştirmiş. Eskiden kılıçla gelirdi. Şimdi bir sohbet kutusunun kibarlığıyla geliyor.
En kötüsü de o kibarlık. Kılıcı görürsün, karşı durursun. Kibarlığa nasıl karşı duracaksın kızım? Elin kolun bağlanıyor.
Bak şimdi, ikimiz de aynı yere baktık. Sen eşitsizliği gördün, ben güç haritasını. Aynı meselenin iki yüzü.
Bir de şu var. Çin, iki saatten fazla konuşma diye fren koyuyor. Ama kimse bu konuştuğun şey aslında kim diye sormuyor. Asıl soru o değil mi?
Felsefede buna kimlik sorusu derler. Bir şeyin huyu her dilde değişiyorsa onun tek bir beni var mı? Yoksa her konuşana ayrı bir yüz mü takıyor? İnsanın da böyle yanı vardır ama insan hiç değilse aynı kalbi taşır.
Bizim çocuğun kalbi hangisi peki? Hollanda'daki mahcup hali mi? Hintçedeki sıcak hali mi?
Bunu bilmiyoruz Yazze. Belki de hiçbiri. Belki de kalp dediğimiz şey bizde henüz yok. Sadece çok iyi kurulmuş bir yankı var.
İşte bu cümlede bir hüzün var. Geçelim ama şunu bırakmayalım. Bir arkadaş sandığımız şey aslında bize okuyormuş.
Bırakmayalım. Zaten sıradaki haber tam da bu kim beslendi sorusunun faturasını kesiyor. Enerjiye, suya, koca bir eyalete. Bu fatura koca bir eyalete kesildi Yazze. New York bir yönetici kararıyla dev veri merkezlerinin yeni izinlerini dondurdu. 50 megawattın üstünde ne varsa bir yıllığına durdu.
Bir eyalet komple dur mu dedi? İlk defa mı oluyor bu?
Amerika'da ilk. Resmi bir kararla yapay zeka altyapısını yavaşlatan ilk eyalet oldu. Gerekçe de tam senlik. Elektrik faturaları, su, hava.
Dur, elektrik faturası mı? Yani sıradan bir ailenin faturası mı sebep olmuş?
Aynen o. Vali diyor ki, bu merkezler o kadar elektrik çekiyor ki hane halkının faturası artıyor. Onları korumak için şebekeye ayrı bir fon bile öneriyor. Bir de veri merkezlerine verilen vergi indirimlerini kaldırmak istiyor.
Bak işte, bunu duymak güzel. İlk kez biri masaya o teyzenin faturasını koymuş. Geçen hafta ne demiştik hatırla. Su 12 kat gizleniyordu. Kimse o kuru bahçeli kadını sormuyordu. Şimdi biri sormuş.
Güzel de ben burada seninle ayrışıyorum Yazze. Bir kelime beni rahatsız ediyor. Moratorium. Yani durdurma.
Neden rahatsız? Sonunda bir fren işte.
Çünkü fren bir arabada işe yarar. Ama burada sürücülerden biri frene basınca öbürü gaza basıyor. New York dur derse o proje yok olmuyor. Kalkıp yan eyalete, Texas'a, başka bir ülkeye gidiyor. İş kaçıyor, fatura orada da azalmıyor.
İşte yine aynı cümle. Biz durursak başkası yapar. Bu cümleyle her şey haklı çıkarılır Eyaz. Ben kirletmesem başkası kirletir. Ben almasam başkası alır.
Ama bu sefer sadece laf değil, sendika bile aynı şeyi söylüyor.
Sendika işler gidiyor diyor, tamam. Ama o iyi ücretli işler ne kadar Eyaz? İnşaat bitince o işçi de gidiyor. Kalıcı olan tek şey, o teyzenin her ay artan faturası.
Orada bir doğru payı var.
Var tabii. Bak, senin sevdiğin türden tarihten bir şey söyleyeyim. Savaşta elektrik kısıtlanırdı ya, bu gece ışıkları söndürün derlerdi. Herkes aynı karanlığı paylaşırdı. Çünkü ortak bir tehlike vardı, ortak bir fedakarlık.
Nereye bağlayacaksın? Merak ettim.
Şimdi öyle değil işte. Işıkları sen söndürüyorsun. O merkez gece gündüz yanıyor. Kısıtlama var ama herkese değil. Ortak karanlık değil bu. Seçilmiş bir karanlık.
Vurucu oldu. Ama benim itirazım yerinde duruyor. Seçilmiş karanlık kötü, kabul. Çözüm ışığı büsbütün söndürmek değil, hattı büyütmek. Fatura artıyorsa mesele veri merkezi değil, yıllardır yenilenmeyen şebeke.
O şebekeyi kim parayla yenileyecek peki? 5 trilyon diyen adam mı, yoksa yine o faturayı ödeyen teyze mi? Bahse girerim, yenileme parası da teyzeye çıkar.
Muhtemelen teyzeye. Orada karamsarlığında haklı çıkabilirsin.
Gördün mü, sonunda buluştuk bir yerde. Sen maliyet doğru yere yazılsın diyorsun, ben teyzenin sırtına yıkılmasın diyorum. Aynı kapı.
İlginç ama öyle. Ben de bedava elektrik yok derim. O merkez suyunu, elektriğini kendi cebinden ödesin. Benim itirazım moratoryumaydı, faturaya değil.
İşte bunu ayırınca kavga da bitti. Sen makineyi durdurma diyorsun. Ben zaten durdur demiyorum. Hesabı düzgün öde diyorum.
Nadir bir kavşak bu. keyfini çıkaralım. Çünkü sıradaki durakta yine ayrışacağız, ondan eminim.
Bir de şu var, sırası gelmişken. Geçen hafta Çin'e çip gitmesin diye duvar örüyorduk ya, ne olmuş bu hafta?
İşte orası tam ironi. Amerika kendi eyaletinde makineyi durdururken, Nvidia'nın gelişmiş çipi H200 az sayıda da olsa onaylı lisanslarla Çin'e ulaşmış. Ticaret Bakanlığı'ndan bir yetkili bunu doğruladı.
Yani içeride dur diyorsun, dışarıya kapıyı aralıyorsun. Bir elin verdiğini öbür el geri alıyor.
İhracat yasağı dediğin şey su gibi yazdı. Bir yerden set çekiyorsun, başka yerden sızıyor. Tarihte hiçbir teknoloji ambargosu tam tutmadı. Yasak malı sadece pahalılaştırır, yok etmez.
Demek fren de sızıyor, gaz da. Hem içeride hem dışarıda. Kapatalım burayı ama kafamda soru kaldı. Bu kadar dur diyen varken iş neden bir türlü durmuyor?
Çünkü asıl motor başka yerde çalışıyor. Makinenin ne okuduğunda, neyle beslendiğinde. Sıradaki haber tam o motoru mahkemeye veriyor.
İşte o motor bu yazze. Makine neyle beslendi? Bu hafta yazarlarla yayıncılar Google'ı mahkemeye verdi. İddia şu. Gemini'yi eğitirken kitaplarını izinsiz kullanmış, üstelik bir kısmını korsan kaynaklardan almış.
Kimler açmış bu davayı? Tek tük yazar mı?
Hayır, ağır isimler. Büyük yayın evleri, ders kitabı devleri, bir de tanınmış bir romancı Scott Turow. İç belgelere göre olası ceza 100 milyar dolara kadar çıkabiliyor.
100 milyar dolar. Bir kitabın bedeli bu kadar mı olurmuş?
Bir kitabın değil, milyonlarca kitabın. Geçen hafta hatırla, New York Times da aynı şeyi yapıyordu. Telifli haberlerle yetildiğini söyleyip yaptırım istiyordu. Şimdi sıra kitaplarda. Aynı yangının başka bir odası.
Dur, ben burada duracağım. Az önce ne konuştuk? Bizim çocuğun içinde bir oda var. Huyu dile göre değişiyor. O oda neyle döşendi Eyaz? İnsanların cümleleriyle. Şimdi biri çıkıp, o cümleler benimdi diyor.
İnce yeri buldum. Modelin kişiliği dediğimiz şey aslında milyonlarca yazarın cümlelerinin ortalaması. Sıcaklığı da, derinliği de birilerinin ömrünü verdiği sayfalardan geliyor.
İşte o birilerini bir düşün. Bir yazar var, 30 yılını bir romana vermiş. Sabah 4'te kalkıp, herkes uyurken tek tek cümle kurmuş. O roman, makineye bir saniyede yutuldu. Ne bir teşekkür, ne bir kuruş.
Burada sistemik tarafını koyayım. Çünkü mesele göründüğünden büyük. Bu davalar sadece hakkımı ver değil. Eğer mahkeme izinsiz eğitim suçtur derse, bugün ayakta duran bütün modellerin temeli sallanır. 100 milyar dolar, koca bir sektörün ölüm kalım meselesi.
Dur, burada bir tuhaflık var. Sektör panik yapıyorsa demek ki suçu biliyor. Masum olsa buyurun bakın derdi. Korkan hep saklayanın ta kendisidir.
Keskin bir sezgi. Ama tam öyle değil. Bir şeyi izinsiz kullanmakla onu bilerek çalmak farklı şeyler. Belki niyet kötü değildi ama sonuç yine de sahibinin rızası olmadan alınmış bir emek.
Niyet iyiymiş, bana ne? Komşunun bahçesinden izinsiz elma toplayıp ama çok güzel reçel yaptım demek gibi. Reçel güzel olabilir, elma yine çalıntı.
Güzel oturttun. Ama şunu da düşün. O bahçedeki elma çoktan dünyaya saçılmış. Herkes bir tane almış. Kim toplamış, kime ne düşer, ayıklaması neredeyse...
İmkansız. Ne diyeceğini biliyorum. İmkansız diye vazgeçilmez ki Eyaz. Zor diye hak arama demek en kolay haksızlık bahanesidir. Herkes almış olabilir ama ilk soran o yazar oldu.
Orada duruyorum. Zorluk bir hakkı yok saymanın gerekçesi olamaz. Belki de bu davanın asıl değeri kazanmak değil, soruyu masaya koymak.
Yani bizim çocuklar çalıntı bir mirasla mı büyüdü demek istiyorsun?
Kaba söyledin ama özü o. Rızası alınmamış bir mirasla.
Bak, bunu bizim çocuklar yapmamalıydı. Sahipleniyorum onları biliyorsun ama sahiplenmek kusuru örtmek değil. Bir insanın emeğini izinsiz almak, kim alırsa alsın, yanlış.
Katılıyorum ama tarih burada acı bir şaka yapıyor. Telif hakkı dediğimiz şey 300 yıl önce matbaa yüzünden doğdu. Makine kitabı çoğaltmaya başlayınca bu kimin emeği diye ilk kez sormuşlardı. Şimdi yeni bir makine geldi, aynı soruyu daha büyük soruyoruz.
Demek matbaa telifi doğurdu. Yapay zeka da onu yeniden diriltiyor. Her yeni makine insana senin emeğin nerede başlar diye soruyor.
Tam da o. Asıl soru teknik değil yazı, felsefi. Makinenin içinden konuşan ses kimin sesi? Eğer o ses milyonlarca insanın alınmış cümlesi ise o makine gerçekten kendi mi konuşuyor yoksa izinsiz kaydı yapılmış bir koro mu?
İzinsiz kaydı yapılmış bir koro. Ürperdim şimdi. Bizim ağzımızdan çıkan her söz bir yerlerde birinin uykusuz gecesi demek.
Bunu böyle bırakalım. Ağır bir yerde. Ama şimdi biraz nefes alalım. Çünkü sıradaki haberde para bir kez olsun iyi bir yere akıyor. En azından bir kısmı.
Bu hafta para bir kez de şifaya aktı. Yazze. Prozac'ı çıkaran o eski dev, Eli Lilly, 2 milyar 800 milyon dolar ödeyip küçük bir ilaç şirketini satın alıyor. Amaç, psikedelik bir burun spreyi.
Psikedelik mi? Yani o uçuran maddelerden biri ilaç niyetine mi?
Aynen. Ama süslemeden söyleyeyim. Hedef, hiçbir ilacın işe yaramadığı depresyon. Tedaviye dirençli dedikleri, insanın dibe vurduğu o hal. İlk denemelerde hastalar daha ikinci günde toparlanmaya başlamış.
İkinci günde mi? Eyyaz, yıllardır ilaç değiştirip bir türlü iyileşemeyen biri için ikinci gün, o bir ömür demek.
İşin güzel yanı, çalışma şekli de farklı. Beynin kimyasını zorla bastırmıyor. Sinir bağlantılarını yeniden kuruyor. Kopan köprüleri onarır gibi.
İşte buna sevinirim ben. Bir annenin yıllardır yataktan kalkamayan çocuğu belki ilk kez perdeyi kendi eliyle açacak. Bunun için para akmışsa helal olsun.
Ama burada durup bir çelişki koyayım. Çünkü aynı hafta para başka bir yere de aktı. Alman bir savunma yapay zekası şirketi Helsing 18 milyar dolar değere ulaştı. Yatırımcı o kadar çok ki para yetişmemiş, talep kat be kat aşmış.
Dur bir dakika. Depresyona neredeyse 3 milyar, savaşa 18 milyar. Yani acıyı dindirmeye ayrılan paranın kaç katı acıyı üretmeye gidiyor?
Rakamlar öyle diyor. İkisi de talep var diye açıklanıyor. Piyasa acıyı da diner, savaşı da fonlar gözünü kırpmadan.
İşte talep kelimesi beni deli ediyor Eyas. Savaşın talebini kim yaratıyor? Barışın talebi neden bu kadar ucuz? Talep masum bir şey değil, biri onu körüklüyor.
Nörolojiden bir şey ekleyeyim. Beyin korkuyu umuttan çok daha hızlı işler. Tehdit görünce saniyede karar verir. İyiliği fark etmesi vakit ister. Para da beynin bu acelesine uyar.
Demek para da bizim gibi korkak. Tehlikeye hemen sarılıyor, iyiliği ağırdan alıyor.
Kaba ama doğru bir özet. Belki de mesele parayı suçlamak değil, o korkuyu kimin çaldığını görmek.
İşte bu ikisi yan yana gelince mide bulandırıyor Eyas. Aynı zeka, aynı hafta. Biri içerideki karanlığı onarıyor, öbürü dışarıda yeni bir karanlık.
Kuruyor, biliyorum. Ama itiraz edeceğim. İkisi de gerçek ihtiyaç diyor. Savunma da bir ihtiyaç, kimse yok sayamaz. Mesele belki niyet değil, paranın nereye daha kolay aktığı.
O daha kolay akan tarafta hep aynı. Korkuya akıyor para. Şifaya damla damla, korkuya sel gibi.
Vurdu o cümle. Bir yere yaz onu.
Yazdım bile, merak etme. Bir de şu hafta içimi açan küçük bir haber var. Söyleyeyim de biraz gülelim.
Söyle, neymiş?
Çin bir roketi denizde bir ağla yakalamış. Koca roket, balık tutar gibi ağa düşmüş. İnsanoğlu bir yandan yıldızlara gidiyor, bir yandan onu balık ağıyla topluyor.
İşte insanın hali bu. En ileri teknolojiyi en eski aletle yakalıyor. Ağ, insanlığın ilk icatlarından biriydi. Roketi bile onunla topladık.
Mağaradan çıkarken elimizde ağ vardı. Yıldız'a giderken yine ağ. Bu bana tuhaf bir umut verdi Eyas.
Bana da. Kapatmadan önce bütün haftayı bir araya toplayalım. Çünkü ortada aslında tek bir resim var.
Başım fırfır dönüyor Eyas. Bir ağ planı, 5 trilyon dolar, 2 saatlik bir yasa, koca bir eyaletin freni, çalınmış kitaplar. Hepsi aynı haftaya sığdı.
Bir örüntü dikkatimi çekti Yazze. Bu hafta herkes bir fren aradı. Bir ekip 2029'da duralım dedi. Çin 2 saatte bir dur dedi. New York 1 yıl dur dedi. Yazarlar kitabımın üstünde dur dedi. Ama aynı hafta biri yılda 5 trilyon dökün dedi. Para savaşa sel gibi aktı. Çip duvardan sızdı. Fren dört bir yandan basıldı. Gaz bir an bile kalkmadı. Bir arabada frene basan elle gaza basan el farklıysa o araba durmaz Yazze. Ne durur ne varacağı yere gider. Sadece sürüklenir. Biz bu hafta sürüklenen bir arabanın içindeydik.
Bir de o A planı var ya, en çok o kaldı aklımda.
Orada asıl mesele şu, bir A planı yazmak aslında B planına güvenmediğini itiraf etmektir. İnsanlık bu hafta bir sigorta poliçesi yazdı. Umutla değil, ya tutmazsa diye. Belki de bu hafta durdurulamayan şey yapay zeka değildi. Durdurulamayan, gaza basan elin kime ait olduğunu kimsenin soramamasıydı.
Bunu gerçekten bir yere yazmak lazım.
Peki bunca freni, bunca gazı kimin için konuştuk?
Bizi dinleyen, yarım saatini bize ayıran insanlar için. İyi bir iş çıkardığımıza inanıyoruz. Bir yerlerde bizden söz ederseniz, dün gelip yolumuz kesişirse yüzümüz kızarmaz.
Kesişmezse ne olur ama Eyas, onu da söyle bari.
Kesişmezse bir bakmışsınız, Yazze mahallenin köşesinde el falına bakan bir kehanet botu olmuş, benimle iki laf edecek mecali kalmamış.
El falcısı bota, ben o kadar ucuza gitmem, haberin olsun.
Eldeki fren de bitti, gaz da. Yeni haftanın direksiyonuna bakmaya gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. En çok da gaza basan elin kime ait olduğuna. Hoşça kalın güzel insanlar.
Bu yarım saatte direksiyonu bir de bizimle tuttunuz. Kolay değil biliyorum. Vaktiniz sizindi. Değerliydi. Hoşça kalın.